Ayrım 22, sayfa 280. Hilafetin sonu. 15 Şubat 1924'te Gazi harp oyunlarında bulunmak üzere İzmir'e hareket etti. Bu oyunlar 15-22 Şubat arasında yapıldı. Nutuk'ta bu seyahat Ocak başında gösterilir. Seyahate çıkmadan önce 14 Şubat'ta İsmet Paşa ile hilafet meselesi ve bu müessesenin durumu üzerine konuştuğuna dair kayıtlar vardır. Kendi beyanlarına göre halifeliğin kaldırılmasına İzmir'deyken karar vermiştir. Harekete geçmeye imkan veren vesile kendini göstermekte gecikmedi. 22 Ocak'ta İsmet Paşa'dan bir şifre aldı. Bu şifrede İsmet Paşa halifenin merkeze temas temini arzularını, hilafet hazinesi tahsisatı hakkındaki isteklerini ve işin vekiller heyetince görüşüleceğini bildirmekteydi. Bu telgrafın Gazi üzerindeki tepkisi çok sert oldu. Uzun cevap telgrafı şiddetli bir ifadeyle yazılmıştı. Bazı cümleler verelim. Halife bütün cihan kat'i olarak bilmelidir ki halife ve halifelik makamının hakikatte ne dinen ne de siyaseten varlığının hiçbir mana ve hikmeti kalmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti ricalinin veya resmi heyetleri kendisiyle temasını talep etmesi dahi Cumhuriyet'in istiklaline açık bir tecavüzdür. Hilafet hazinesinden maksat ne olduğunu anlayamadım. Hilafetin hazinesi yoktur ve olamaz. Hükümetçe ciddi, esaslı tedbirler alınmasını ve bildirilmesini rica ederim. Diğer taraftan harp oyunları dolayısıyla İzmir'de bulunan Bahçeci kumandanlarla da temas etti. Onlarla da mutabık kaldı. 3 Şubat'ta Ankara'ya döndü. 1 Mart'ta meclis açılacaktı. Gazi açış nutkunda İslam dinini asırlardan beri yerleşmiş olduğu gibi bir siyaset vasıtası olmak mevkinden ayırmak ve yükseltmek lazım olduğu hakikatini önemli belirtti. Bir taraftan da 2 Mart günü toplanan fırka grubuna bazı takrirler verildi. Bunlardan biri Şeyh Saffet ve 50 arkadaşının hilafetin kaldırılmasına ve Osmanlı Hanedanı'nın Türkiye sınırları dışına çıkarılmasına dair olan takrirdi. Diğer bir takrirle Şeriye ve Evkaf vekaletleri ile Erkan-ı Harbiye-i Umiye vekaletinin kaldırılması, üçüncü bir takrirle ise teclisatın birleştirilmesi yani medreselerin kapatılması isteniyordu. Parti grubu bunları süratle konuştu. Aynı gün iş meclis umumi heyetine getirildi. Akşam saat 6.45'te her üç teklif neticelendi. 429, 430, 431 numaraları kanunlara bağlandı ve böylece halifelik tarihe karıştı. Başta halife olmak üzere Osmanlı Hanedanı, efradı ve mensupları aynı gece sınır dışı edildiler. Tek adam ve ikinci adam gerek saltanatın kaldırılışında, gerek hilafetin kaldırılışında, gerekse bu iki harekete zemin hazırlayan olaylarda yalnız işbirliği değil kader birliği de yaptılar. Ondan sonraki olayların akışını izlerken bu önemli noktayı daima göz önünde bulundurmak şarttır. Yani İsmet Paşa'nın gerek bu merhaleye kadar olan gelişmeler içinde yerini, gerek ondan sonra cereyan eden hadiseler içinde iştirak veya müdahalelerini sadece bir başvekilin bir hükümet yapması için de belli ve sınırlı vazifeleriyle değerlendirmek istersek yanılırız. Onun bu olaylar zincirinde yeri Lozan'dan başlayıp ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde gerek başarılar gerekse başarılamayan bir sıra hizmetler ve mesuliyetler içinde daima ön planda gelen ve daima öyle değerlendirilmesi gereken bir yerdir. Tek şef, tek parti ve otorite hükümet. Demokrasi bir inkılap nizamı değildir. İnkılap nizamı azınlığın iradesinin çoğunluğun iradesini inkılabı zaruretleri yönünde cebir ve zor yoluyla hakim oluşudur. Eğer inkılap henüz son sözünü söylememişse onun fırtınalar içinde girişilecek 19. yüzyıl tipinde bir demokrasi çabası hiçbir başarı vaat etmez. 10. Bir geçiş devresi. Milli Kurtuluş Hareketi'nin gelişmelerinde ve Cumhuriyet ilanından sonra önemli bir geçiş devresini belirtmek icap eder. Bu devre önder kadrodaki parçalanmaları ve tasfiyeleri de içine alır. 1924-1926 yılları boyunca sürer. Tek şef, tek parti ve otorite hükümet rejiminin yerleşmesiyle sonuçlanır. Bu devrenin kapsadığı başlıca olayları gözden geçirmeliyiz. 1924 yılının ilk ilgi çeken işi hiç şüphe yok ki yeni bir anayasanın düzenlenmesidir. Etkileri birçok bakımdan günümüze kadar devam eden ve bilhassa taşıdığı liberal karakterle inkılap dinamizmine karşı çelişmeler içinde bulunan bu anayasa üzerinde ileride ayrıca duracağız. Diğer olaylara gelince kronolojik bir akış içinde bunları şöyle bir özetle sıralayabiliriz. Lozan Anlaşması'nın pürüzlerinden biri olan Musul meselesi bu devrede 25 Ağustos 1924'te bir anlaşmaya bağlandı. Bu anlaşma Türkiye'nin bu topraklarla ilgisinin fiilen kesilmesi oldu. Çünkü Milletler Cemiyeti bu anlaşmazlıkla İngiltere'yi destekledi ve Musul topraklarında yapılan plebisite ve bunun Türk görüşü lehine netice vermesine rağmen Türkiye'nin bu bölgede artık bir şey yapamayacağı da bir gerçek olarak ortaya çıkmıştı. Gene bu 1924 olaylarından olarak Gazi'nin 30 Ağustos 1924'te Başkomandanlık Meydan Muharebesi'nin yıl dönümü dolayısıyla verdiği demece burada da değinmeliyiz. Bu demeçte milli mücadelenin bazı fikir prensipleri ve hedefleri işaretlenmiştir. Tek Adam, Cilt 3, sayfa 198-201. Fakat 1924 yılının asıl önemli gelişmelerinden biri İstiklal Harbi kumandanlarından bazılarının millet meclisine dönmek ve siyasetle meşgul olmak arzularını göstermeyle başlayan buhrandır. Bu buhran sonunda millet meclisinde vebasız bir parti tecrübesine varacak ve bu tecrübe hazin gelişmelerden sonra verimsiz bir şekilde neticelenecektir. İstiklal Savaşı'nın önder kadrosu içinde patlak veren bu çatışma ve bunun neticesi olarak meydana gelen tasfiye hareketleri üzerinde durmalıyız. İkinci Millet Meclisi gerçi tek grup halinde teşekkül etti. Birinci meclisin muhalif kanadından kimse meclise giremedi. Ama bu tek partili meclis içinde de beraberlik yoktu. Mesela aynı zamanda bir zümrenin şefi durumunda görünen eski başvekili Rauf Bey bir takım buranlar içindeydi. Yerini ve yolunu kaybetmişlik, yerleşememişlik bir tedirgin geleneksel saygı ve sadakat hisleriyle bağlı duyduğunu hiç şüphe yok ki samimi bir açıklıkla bize gaziye ifade ettiği gecenin üstünden daha 20 gün geçmeden saltanatın kaldırılması için oy vermek durumunda kalmıştı. Bunun kendi iç varlığındaki tepkileri elbette ki yaşıyordu. Sonra Lozan Konferansı sırasında kendi yetkilerini kullanamadığı, kendi otorite ve görevlerine saygı gösterilmediği kanaatine vardığı belliydi. Bu yüzden Lozan'ın galibini karşılamaya dahi gitmemişti. İsmet Paşa'nın kabinede kalması gerektiği, yaptıklarının yapılabileceklerin en iyisi olduğu gibi beyanlarda bulunmak zorunda da kalmıştı. Bu da onun ruhunda elbette ki bazı burkuntular yaratıyordu. Sonra kendine hakim olamayarak Ankara'dan ayrılışı, görülüyordu ki onu fiilen saf dışı bırakmıştı. Cumhuriyete geçildiğini uykusu arasında ve atılan toplardan anlamak gibi hazin bir duruma da düşmüştü. Ama ne var ki uyanık olanlar uyuyanları elbette ki arka plana iteceklerdi. Nihayet İstanbul'daki beyanların İsmet Paşa'nın sert, insafsız saldırıları ve sonunda grubun onun durumunu pamuk ipliğine bağlayışı onun artık arka plana itildiğinin hazin bir gerçeğiydi. Onun kendisince uysallık, nezaket fakat karşındakiler için hiyanet sayılan bazı oportunist temas ziyaretleri de vaziyetini büsbütün müphemleştiriyordu. Hülasa Rauf Bey ya bir köşeye çekilecekti yahut da mecliste ve siyasette bir şans denemesine girecekti. Nitekim öyle oldu. Milli mücadelenin diğer bazı önderlerinin aynı bunalımlar içinde oluşu da böyle bir teşebbüse cesaret veriyordu. Mesela Karabekir, Ali Fuat, Refet Paşalar gibi ünlü kumandanlar da tedirgindiler. Zaferden sonra Gazi'nin birden insanüstü bir varlık haline gelişi, aradaki mesafenin ölçüsüz açılışı, İsmet Paşa'nın önder ve aktif plana geçişi onları gölgede bırakmış, İnkar edilmiş gibi bir duruma düşürmüştü. Gerçi bunun üzerine evvela meclisten çekilip orduların başında kalmak, bu surette de silahlı kuvvetlerin ünlü başbuğları olarak kendi şan ve şeref halleri içinde olayları izlemek istediler. Ama İstiklal Savaşı'ndan sonra ordunun Hazer kadrosuna geçişi, Erkan-ı Harbiye-i Umiye Reisliğinin artık ne de olsa eski önemini kaybedişi, hatta kabineden çıkarılışı fazla olarak bu reislikle kendileri arasında da istedikleri bağıntıyı kuramamış oldukları kanılarına varılışı onlar için artık ordu hayatında çekici kılmıyordu. Nitekim bunlar az sonra ve hemen aynı günde meclise dönmek ve siyasi hayatta talihlerini denemek zorunda kaldılar. Nitekim Kazım Karabekir Paşa 26 Ekim tarihli ve ordudan istifasıyla mecliste teşrii hayata katılacağını bildiren dilekçesinde bu istifaya sebep olarak genelkurmaya verdiği layihalarının ele alınmadığını sebep olarak göstermesidir. Bütün bu generaller arasında vaziyeti en nazik olan Gazi'nin en eski arkadaşı Ali Fuat Paşa'dır. Ali Fuat Paşa değerli, açık fikirli, Avrupa manasında centilmen, mutlak surette ilerici bir şahsiyetti. Fakat Ali Fuat Paşa da kendini biraz göz altında hissediyordu. Doktor Adnan'ın, Refet Paşa'nın durumları da böyleydi. Fazla olarak da bunlar meclis çevresinde kendileri gibi vaziyetten memnun olmayan ve bir şahsi dikta rejimine kayıldığı kanısını besleyen insanlar görüyorlardı. Hülasa hava ve bilhassa İstanbul basınının havası bir çıkış, bir karşı cephe bekliyordu. İşte bu cepheyi onlar kendileri yaratmak kararına vardılar. Ve bundan mecliste yeni bir fırka doğdu. Terakkiperver fırkası. İsmet Paşa ile eski arkadaşları karşı karşıya. Ama sanıyorum ki terakkiperver fırkanın doğuşu bir zamanı değerlendirme hatasıydı. Gerçi fırkalar demokratik hayatın asli unsurlarıdır. Demokrasi, teşrii hayatta denetim sistemi demektir. Bu sistemin çarkları parlamentoya serbest seçimlerle gelen milletvekillerinin iktidar ve muhalefet zümrelerine bölünerek karşılıklı murakabe mücadeleleri içinde döner. Acaba İstiklal Savaşı'ndan sonra ve Lozan sonrası Türkiye'nin nizamı Cumhuriyet'in kurulmasına rağmen normal bir demokrasi miydi? Gerçi muharebe bitmişti. Saltanatın ve hilafetin kaldırılmasıyla zemin tesviye edilmişti. Ama bu tesviye edilmiş zemin üstünde hem temelde hem üst yapıda olağanüstü müdahaleler bekleyen bir inkılap rejimi acaba sona ermiş miydi? Yoksa ilkel bir iktisaden hiçlik, perişanlık, sosyal bakımdan bir ortaçağ kalıntısı halinde yaşayan bu dünkü yarı sömürge sonu gelmez parlamento kavgaları ile değil de tek bir iradenin inkılapçı müdahaleleri ile hızlı bir uyanış ve değişme devrine mi girmeliydi? Öyle bir değişme hamlesi ve rüzgarı Bu dünkü yarı sömürgeyi, bu orta çağın artığı ülkeyi hem temel yapısı hem de üst yapısı yani sosyal müesseseleri ve münasebetleriyle bir bütün halinde yeniden inşaya yönelsin. Rauf Bey ve arkadaşları Millet Meclisi'ni durmuş oturmuş bir ülkenin normal ve demokratik parlamentosu gibi aldılar. Mevcut seçim sistemini, parlamento içi çalışma sistemini durmuş oturmuş bir demokrasinin böyle işlemesi gereken çarkları saydılar. Kendilerini bu nizam içinde milletin iradesiyle bu parlamentoda yer alan ve dolayısıyla parlamento rejiminin klasik kaideleri içinde çalışabilecek dokunulmaz milletvekilleri durumunda gördüler. Ama daha meclis açılırken biz milletvekiliyiz ve burada murakabe ve teşrih vazifemizi yapacağız diyerek meclis kapısına gelen bu ünlü kumandanlar daha bu kapıdan girelim derken beklemedikleri ama onların şevk ve cesaretini daha o dakikada kıran sert bir derinişle karşılaştılar. Giremezsiniz. Hele geriye dönün, ordu merkezlerinize gidin. Orada bekleyen, daha tamamlayacağınız formaliteler var. Vazifelerinizi yerinize gelecek olanlara resmen devredin, öyle gelin. Ben güzel taktiği severim. Meclis ikinci döneminin ikinci toplantı yılı 1 Kasım 1924'te açıldı. Açılış oturumundan sonra normal müzakereler 5 Kasım'da başladı. Konuşmalar gergin bir havayla açıldı. İlk müzakereler o güne kadar uygulanmayan bir takım askeri formaliteler ileri sürülerek meclise kabul edilmeleri geciktirilen Kazım Karabekir ve benzeri asker arkadaşlarının bu durumlarının tartışılmasıyla açıldı. Halbuki meclis açılmıştı. Encümenler seçilecekti. Kendilerini meclise savunanlar çok olmakla beraber paşalar bu seçimlere de katılamadılar. İsmet Paşa bütün bu savunmalara karşı çıktı ve netice paşaların aleyhine oldu. Formaliteler bitip meclise geldikleri zaman ise seçimler yapılmış ve onlar kendilerini en münasip olan yerlere ve encümenlere gelememişlerdi. Bu ilk kapışmayı Dersim mebusu Feridun Fikri Bey'in bir gen soru önergesi izledi. Tenkitler, suçlamalar genişti ve İstanbul basını daha ilk günden tenkitçilerin lehine ve İsmet Paşa hükümetinin aleyhine cephe aldı. Bütün hücumlar hatta hükümetten ziyade İsmet Paşa'yı hedef tutuyordu. İsmet Paşa hücumları cepheden kabul etti. Gen sorunun ehemmiyet ve şumulünün hiçbir suretle kesilmemesini teklif ederim. Ben güzel taktiği severim diyerek tartışmalara girdi. Tartışmalar o gün fasılasız 5 saat devam etti. 8 Ekim günü de geç saatlere kadar sürdü. Tabii Rauf Bey derhal münakaşaları mihrakı haline geldi. Görülüyordu ki İsmet Paşa'nın etrafında genç ve mücadeleci insanlar beliriyordu. Mesela eski temsil heyeti kurmayı fakat 2. mecliste mebus ve İsmet Paşa kabinesinde dahiliye vekili Recep Bey Peker işte bu çatışmalarda meclisin çetin bir mücadelecisi olarak parladı. Mesela şöyle konuştu. Bazı zatlar ve bazı gazeteler diyorlar ki Ankara'da bir hükümet varmış. Meclisin tatil zamanlarında bu hükümet memleketin ne kadar kanunsuzluklar, ne kadar usulsüzlükler varsa hep bunlarla idare etmiş. Rivayete göre bazı arkadaşların gizli defterleri de varmış. Orada vekillerin yaptıkları kanunsuz hareketler yazılıymış. Bir gün gelecekmiş, meclis toplanacak ve orada hükümeti hesaba çekeceklermiş. Millet önünde hükümetten hesap sorulacakmış. İşte o gün gelmiştir. Defterlerin içindekilerini döksünler milletin huzuruna. F. Fikri Bey, dökeceğiz. Recep Bey, dökünüz efendim, bekliyoruz. Hükümet, milletin huzurunda mesuliyet sinyası açık olarak karşınızdadır. Belirsizliğe, kırışıklığa, tereddüde tahammül yoktur. Ufuklarda bir takım şüphe bulutları ve fısıltılar dolaştırarak, Cumhuriyet'in bu taze vücudun hayatından zararlı teşebbüsler varmış gibi göstermek, memlekete hiyanettir. Takrir sahibi Feridun Fikri Bey ise bir meclis tahkikat heyetinin kurulmasının acele kararı alınmasını istiyordu. Ama iş Rauf Bey ile kabinenin savunucuları arasında bir çarpışma halini aldı. Hatta Ali Bey, Çetinkaya bir aralık kürsüye fırladı. Rauf Bey'e onun Çerkes asıllı oluşunu ima ederek sen bu toprakta oturamazsın. Ecdadının, babanın ve dedenin geldiği yere gidersin. Bu toprak bunu istiyor gibi aşırı, münasebetsiz saldırılarda da bulundu. Ama her şey gösteriyordu ki bu mecliste kendi içinden parçalanmıştır. İsmet Paşa'nın ilerideki iktidar arkadaşları da birer birer belirmektedir. Necati Bey, Recep Bey, Ali Bey ve diğerleri. Fakat İsmet Paşa bu tartışmalarda sonuna kadar bulunamadı. Rahatsızdı. Rauf Bey'in son sözleri ise iğneleyiciydi. Efendiler, ben değil halifeci ve sultancı, bu memlekette bu makamın haklarını almak istidadında olan herhangi bir makamın aleyhindeyim. Rauf Bey sözlerini bir aralık Allah vatanımı, milletimi ve hepimizi muhafaza buyursun şeklinde ve geleceğe karşı karamsar bir dua ile bitirdi. Bu belirsiz tehdit veya suçlamanın hedefi ise herhalde İsmet Paşa değildi. 8 Kasım'a kadar süren anket parlamenter o gün sona erdi ve Feridun Fikri'nin Meclis Tahkikat Komisyonu kurulması teklifi 19 R'ye karşı 148 ile reddedilerek İsmet Paşa hükümeti güven oyu aldı. Fakat hükümet de yıpranmıştı. Bu son olayların gelişmesi için de İsmet Paşa hatta bir aralık örfi idare kurulmasını bile istedi. Vaziyetin menfi gelişmelerini frenlemek istiyordu. Gazi buna lüzum yahut imkan görmedi. Bu vaziyet karşısında hükümet için yapılacak şey artık belliydi. İsmet Paşa, meclise Gübenoy'u almayı yetersiz bularak kabinenin istifasını verdi. 1. İsmet Paşa hükümeti bu suretle ve hakikatte başarısız bir hava içinde düştü. Yeni kabineyi gene Fethi Bey kurdu. Yeni kabine şöyle teşekkül etti. Fethi Bey, başvekil ve milli müdafaa vekili. Mahmut Esat Bey, Bozkurt, adliye vekili. Şükrü Kaya Bey, hariciye vekili. Mustafa Abdülhalik Bey, marif vekili. Hasan Fehmi Bey, ziraat vekili. Ali Cenani Bey, ticaret vekili. Fevzi Bey, mafya vekili. Doktor Masar Bey, sıhhiye vekili. Bir komplo mu? Gazi kumandan arkadaşlarından Kazım Karabekir'in ve Ali Fuat Paşa'nın ordu müfettişliklerinden istifa edip meclise katılmak kararlarını iyi karşılamaz. Aynı gün kendisi seyahatten Ankara'ya avdet ettiği zaman Rauf Bey ve Doktor Adnan Bey'in istasyonda karşılayıcılar arasında görünmemelerinde kırgınlıklarını verir. Gene o gece Ali Fuat Paşa'yı arattığı halde bulunmamasından alınır ve bu olayları kendi açısından değerlendirir. Şu sözler Gazi'nindir. Bir komplo karşısında bulunduğumuzda bir saniye bile tereddüt etmedim. 1927 nutkunda da olayı size büyük bir komplo hakkında malumat vereyim sözleriyle nakle başlar ve şöyle devam eder. Bu vaziyet ve manzara şöyle tahlil edilebilirdi. Bir evvelden Rauf Bey'in vekiller heyeti reisinden çekildiğinden beri Rauf Bey, Kazım Karabekir Paşa, Ali Fuat Paşa, Refet Paşa vesaire aralarında bir tertip düşünülmüştür. Bir sene ordular üzerinde kendi görüşlerine göre çalıştılar ve orduları kendi lehlerine kazandıklarını sandılar. Bazı kumandanları da kendileriyle beraber harekete getirmeye gayret ettiler. Meclisin tatil aylarında azâ üzerinde ve yeni intihapta muvaffak olamayan eski ikinci grup mensupları vasıtasıyla bütün memlekette milleti aleyhimize ifsat için çalışmak fırsatını buldular. Memleket dahilinde bazı gizli teşkilat ve teşebbüsata geçtiler. Suçlama çok ağırdır. Gerçekler aynen böyle miydi, yoksa zamanın gerginliği ve nereye varacağı pek belli olmayan havası içinde bu beyanları o günlerin şartlarına göre mi mütalaa etmelidir? Rauf Beyler, Karabekirler, Ali Fuat Paşalar ve diğerleri, Gazi'ye karşı gizli teşkilatlarla fesat tertipleri alacak insanlar mıdırlar? Buna öyledir diye cevap vermek hakikaten güçtür. O halde Gazi'ye verilen haberlerde acaba bazı mübalağalar mı vardı? Gazi de bu kadar geniş bir tepkiye yol açan ve Ali Fuat Paşa'nın o gece arınıp da buldurulamamasında toplanan olayın iç yüzünü ve gerçeklerini bugün hayatta kalan ilgili şahsiyetlerden dinlemeye çok çalışmışımdır. Bu noktada Sayın İnönü'nün hafızasında sarih detaylar yoktur. Kazım Özalp geceyi ve havasını daha iyi hatırlamaktadır. Ona göre gerginlik daha önceden zaten başlamıştır ve bazı hükümlere varılmıştır. Ali Fuat Paşa bu olayı gene hatıralarında yazdığı gibi nakleder. Bugün de yorumlarını ve hükümlerini ona göre yürütür. Yani kendisinin bütün gece Gazi'yi görmek için beklediği haberinin Gazi'ye ulaştırılmadığı kanısındadır. Bu düğümü asıl çözecek olan Saffet Arıkan ise Hakk'ın rahmetine kavuştuğu için sanıyorum ki o gecenin ve bu işin sırrı aydınlanmamış olarak kalacaktır. Hülasa burada bu meseleyi sadece kaydetmekle yetinmek, terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın nasıl şanssız şartlar içinde kurulduğunu aydınlatmak bakımından gerekliydi. Biz de bu belirtmeyle iktifa ediyoruz. Talihsiz bir teşebbüs. Meclise İsmet Paşa'ya ve hükümete karşı istizah tartışmalarının 8 Kasım'da sona erdiğini daha önce kaydetmiştik. Meclis içinde ayrı bir fırka teşkili teşebbüslerine de hemen ertesi günü 9 Kasım 1924'te geçildi ve gerekli hazırlık, temas ve müracaatlarla Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 17 Kasım 1924'te kurulmuş oldu. Reis Kazım Karabekir Paşa'ydı. Ali Fuat Paşa genel sekreterliğe geçti. Cumhuriyet ilanından önceki günlerde meclis tarafından ve Gazi'ye rağmen dahiliye vekiline seçilen Erzincan mebusu Sabit Bey idare meclisi üyesiydi. Mersin mebusu Besim, Trabzon mebusu Muhtar, Doktor Adnan Beylerle Erzurum mebusu Rüştü Paşa İzmir'de idam edildi. Can Bolat idam edildi, Şükrü idam edildi, Bursa mebusu Necati, Ordu mebusu Faik Beyler idare heyetindeydiler. 22 Kasım'a kadar partiye meclisten 28 mebus katıldı. Yeni fırka liberal eğilimliydi. Mesela programın ikinci maddesi şöyledir. Hürriyetperverlik, liberalizm, halkın hakimiyeti, demokrasi fırkanın esas meslekidir. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın beyanname ve programının tam metniyle fırka etrafındaki bazı neşriyat özetlerini ve başça gelişme safhalarını Profesör Tarık Sefer Tunaya'nın Türkiye'de Siyasi Partiler isimli çok değerli eserinde bulabilirsiniz. Tırnak içine alınan kelimeler metindedir. Altıncı maddede ise fırka efkar ve itikadatı diniyeye hürmetkardır kaydı yer almıştı. Hülasa fırka liberal muhafazakar bir nitelik gösteriyordu. Bir normal zaman, normal meclis ve durmuş oturmuş bir rejimin fırkasıydı. Halbuki yeni Türkiye bu şartlar içinde değildi. Türkiye'de bulutlar henüz çok fırtınalara gebeydi. Ne liberalizmin ne de muhafazakarlığın bu şartlar içinde yaşatılmasına imkan yoktu. Nitekim öyle oldu. Parti mecliste karşı taraftan iyi kabul görmedi. Gazi'ye gelince, gerçi o günlerde rahatsız bulunan İsmet Paşa'yı ziyarete gittiği zaman orada rastladığı Ali Fuat Paşa'ya ve arkadaşlara başarı teminlerinde bulunmuştu. Ama ikinci bir fırkayı, onun dahi yadırgadığı Gazi'nin 1927 nutkundan alınan ve daha önce verilen beyanlarından açıkça anlaşılır. Nihayet bir sıra dertli çekişmelerden sonra Terakkiperver Fırka'nın evvela Başvekil Fethi Bey'in fırka liderlerini 25 Şubat'ta yaptığı özel bir tebliğle feshedilmesi istendi. Kurucular buna yanaşmayınca da hükümetin aldığı bir kararla 3 Haziran 1925'te fırkanın kapatıldığı ilan edildi. Ama bu arada önemli olaylar ve gelişmeler oldu. 3 Mart'ta Fethi Bey kabinesi düşerek İsmet Paşa ikinci kabinesini kurdu. Şimdi olayların bu akışını kısaca göz atalım. Doğu'da isyan ve ikinci İsmet Paşa kabinesi. Doğu ve Güneydoğu vilayetleri uzak, ulaştırmadan yoksun, ilkel bir ziraat ve hayvancılık ekonomisi içinde yuvarlanan harap bölgelerdir. Toprak ağa ve beyleriyle şeyhler bu vilayetleri hemen kayıtsız ve şartsız ellerinde tutuyorlardı. Gerçi İstiklal Savaşı sıralarında buralarda önemli isyanlar olmamıştı. Halbuki imparatorluğun son devreleri havalili isyanlarla geçti. Bu vilayetlerin Erzurum, Erzincan gibi bir kısmının dışında halkın çoğunluğu Kürttü ve bu topraklara hatta eski İran imparatorluğundan beri hiçbir devlet, hiçbir hizmet götürmemişti. Denebilir ki buralarda devlet yoktu ve o günlere kadar da hiçbir zaman olmadı. İstiklal Savaşı sırasında isyanların olmayışı Doğu Anadolu'nun Ermenilere verildiği yahut verileceği endişesinden geliyordu. Eğer Ermeniler gelirse, gerçi toptan imha edilirdi ama Kürtlere de sorulacak hesaplar vardı ve ağlarla şeyhler bunu gayet iyi biliyorlardı. Lozan Konferansı'nda ise bölgenin ileri gelenleri Sevr Anlaşması'nın kendilerine de vaat ettiği istiklali istemediklerini, Türklerle beraber yaşamak istediklerini bildirerek kaderlerini Türkiye'ye bağladılar. Ama saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, hilafetin tasfiyesi ve herhalde daha başka bir takım iç ve dış tahrikler ağlarla şeyhlerde tedirginlik yaratıyordu. Nihayet küçük bir olay vesile edilerek 12 veya 13 Şubat 1925'te eski genç, şimdiki Bingöl vilayetlerinin Ergan ilçesine bağlı Piran köyünde silahlar patladı. Adına Şeyh Said isyanı denilen karışıklık böyle başladı. Çünkü isyanın başı Palo Piran taraflarında ve civar ilçelerde sözü geçen Şeyh Said adında biriydi. Şark vilayetleri tarihine kısa bir bakışla Kürtler, Kürtlerin tarihi, menşeleri, etnik yapıları, dil özellikleri ve Şeyh Said isyanının hikayesi Tek Adam'ın cilt 3, 215-238. Sayfalarında verilmiştir. Atatürk'ün hayat hikayesi dolayısıyla bir Tek Adam'da etrafıyla işlediğimiz bu isyan üzerinde burada ayrıca durmayacağız. Sadece şunları kaydedeceğiz. İsyan başladığı zaman başvekil Fethi Bey'di. Fakat kabine kendi içinde birlik değildi. Mesela o devrin genç ve ateşli bir siyasetçisi olan eski kurmay Recep Bey Peker bizzat içinde ve kabine reisiyle çatışmıştı. Nihayet üzerinde bulunan dahiliye vekiline istifa ederek tamamen Fethi Bey'e karşı cephe aldı. İsmet Paşa ise o sıralarda İstanbul'da ve hastaydı. Fakat isyan dolayısıyla fırka grubunda tartışmalar açılacağını anlayınca Ankara'ya geldi ve bu tartışmalara katıldı. Tartışmalarda başlıca iki görüş beliriyordu. Fethi Bey isyanı pek önemsemiyordu. İdari tedbirler ve mahalli tenkil hareketleriyle işin düzeleceği görüşündeydi. İsmet Paşa ve arkadaşları ise aksi görüşteydiler. Nitekim isyan pek kısa bir zamanda Doğu ve Güneydoğu'da 14 vilayette yayılmıştı. Ergani ve Elazığ isyancılar tarafından işgal edildi. Diyarbakır'da ise isyancılar şehre iki defa girip çıktılar ama Diyarbakır'ı alamadılar. Fakat çarpışmalar sert, kanlı oldu. Hülasa olaylar parti grubunda İsmet Paşa cenahının görüşlerini doğrulayan şekilde gelişecekti. Nitekim Fethi Bey de 3 Mart 1925'te istifa etti. Yerine İsmet Paşa ikinci defa olarak başvekilliğe getirildi ki onun bu görevi Gazi'nin ölümüne yakın bir zamana 1937 sonlarına kadar sürecekti. Yeni kabinenin ilk görevi tabii isyanı bastırmaktı. 14 vilayete yaygın bir ayaklanmayı bastırmak ise o günün ulaştırma şartları içinde o kadar kolay değildi. Yani İsmet Paşa ve kabinesi yeni kabine şöyle teşekkür etti. Malatya mebusu İsmet Paşa, başvekil ve hariciye vekili. Tekirdağ mebusu Cemil Bey, dahiliye vekili. Kütahya mebusu Recep Bey, dahiliye vekili. İzmir mebusu Mahmut Esat Bey, adliye vekili. Trabzon mebusu Hasan Bey, maliye vekili. Gaziantep mebusu Cenani Bey, ticaret vekili. Cebeli Bereket mebusu İhsan Bey, bahriye vekili. İstanbul mebusu Hamdullah Sopi Bey, marif vekili. Soruhan mebusu Sabri Bey, ziraat vekili. Evvela isyanın bastırılması, sonra da Doğu ve Güneydoğu vilayetleri meselelerinin ele alınması gibi hem askeri hem idari, iktisadi ve sosyal geniş bir vazife ve mesuliyet karşısındaydılar. Ama işin askeri cephesi başarıldı. Nitekim 15 Nisan'da asilerin son sığınakları da işgal edilerek, başta Şeyh Said olmak üzere etrafındaki arkadaşları askeri birliklere teslim oldular. Zaten isyan daha ziyade bir şeyhler, beyler ayaklanması şeklinde gelişmiş, din istismarı ve dini sloganlarla yürütülmüş, Kürt milli hareketi şeklini almamış ve ilk ağızda ayaklandırılan köylüler süratle dağılmışlardı. İsyan sırasında Ankara gergin havalı günler geçirdi. Asıl sinirlilik parti grubunda ve meclisteydi. Hükümet ilk iş olarak takrir-i sükun kanunu hazırlayarak meclise sevk etti ve bunu 4 Mart'ta 578 numarayla kanunlaştırdı. İki maddeden ibaret olan bu kanunun özünü teşkil eden birinci madde, istiklal mahkemelerine ve hükümete bütün olağanüstü yetkileri veriyordu. Kanunun esas maddesi şudur. Madde 1. İrtica ve isyana ve memleketin içtimai nizamını, huzur, sükununu ve emniyet ve asayişini ihlale sebep bilmum teşkilat, tahrikat, teşebbüsat ve neşriyatı hükümet, reis-i cumhurun tasdikiyle resmen ve idareten men'e mezundur. İş bu fiillere katılanlar istiklal mahkemelerine verebilir. İstiklal mahkemeleri idam hükümlerini derhal infaz etmek yetkisine sahiptirler. Bu kanunun hükümete verdiği yetkiyle İstanbul'da bazı gazete ve dergiler kapatıldı. Bazı gazeteciler tevkif edildi. Diyarbakır ve Elazığ'da çalışan İstiklal Mahkemesi isyancılara ait son yargılamaları 27 Haziran 1925'te yaptı. Başta Şeyh Sait olmak üzere 29 kişi idama mahkum edildi. Daha başka hükümler de vardı. Ankara İstiklal Mahkemesi tahrikatçı yahut diğer suçlarla suçlandırılanlar üzerinde idam kararları da dahil olmak üzere çeşitli hükümler verdi. Terakkiperver fırkaya gelince meclisteki müfritler bu fırkayı daha isyanın başından beri bu ayaklanmada dolayısıyla suçlu görüyorlardı. Gerçi fırkanın şark vilayetlerinde teşkilatı yoktu ama artık fırkanın varlığını muhafaza edemeyeceği de belliydi. Nitekim İstiklal Mahkemesi'nin hükümete yazdığı bir tezkerede nazara alınarak hükümet Terakkiperver Fırkayı 3 Haziran 1925'te kapattı. Bu suretle Cumhuriyet Halk Fırkası Millet Meclisi'nde tek fırka olarak kaldı ve İsmet Paşa ondan sonra memlekette idarenin tek ve muhalefetsiz şefi olarak sivrildi.